Ayrım 6.
İlk öyküleri Varlık'ta yayınlanan yazarın Ah Bayım Ah adlı ilk kitabı 1975'te yayımlandı. Öyküleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çekçe, Urduca ve Hintçe'ye çevrildi. 2 yıl Güneş ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Türkiye Yazarlar Sendikası, Uluslararası Pen ve Edebiyat Derneği'nin üyesi olan yazar, ABD Iowa Üniversitesi onursal üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4. dönem parti meclisi üyesi olarak yönetimde yeniden görev alan Nazlı Eray, yazarlığı yanında aktif politikanın da içinde. Gülen Gözler Pastanesi. İkidir böyle oluyor. Pazar sabahı uyanır uyanmaz dayanılması güç bir acı duyuyorum. Bunu sana anlatabilmem olası değil. Yoksun, yanımda değilsin. Sana olan sevgime bile inanmıyorsun. Kim bilir neler geçirdin. 4 ay birbirimizi görmeyelim dedin. 15 gün oluyor. Korkunç bir acı yaşıyorum. Yavaş yavaş gücüm kesiliyor. İşte o zaman ağlamaya başlıyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum yatağımın içinde. Olanları anlamıyorum. Anlamadığım, bilmediğim şeyler olmuş besbelli. Nasıl dayanılır bu acıya bilemiyorum. Sen benim en çok sevdiğim insansın. 3,5 yılımız dolu dolu birlikte geçti. Ne çok sevdin beni. Bir dediğimi iki etmedin. Atanıp Ankara'ya 110 kilometre uzaktaki ilçeye gittin sonra yanına annen, ailen geldi. Sen de neler oldu bilemiyorum. Ben ikimizi de çok ama çok mutlu zannediyordum. Artık çok para kazanıyordun. Hafta sonları geldiğinde en güzel lokantalarda yemek yiyor, eski yoksul günlerimizin acısını çıkartıyorduk. Şimdi düşünüyorum da belki ufak mutfakta değişik yemekler hazırladığımız günler yaşamımızın en yalın, en mutlu zamanlarıydı. Belki de en büyük boy renkli televizyon, en büyük frijder, en pahalı mikser, sitelerden birlikte beğendiğimiz en rahat ve geniş yatar koltuk bizi tuhaf bir biçimde birbirimizden ayırdı. Bir gün yanlış ilişkim yüzünden yapayalnızım, mutsuzum. Benimle konuşmuyorsun, bana bir şey anlatmıyorsun. Ben de sana anlatmıyorum oraları. Zaten oralarda bir şey yok. Dinlerken sıkılıyorsun. Öyle algılıyorum. Senin çevren geniş, ben yokken sen burada mutlusundur dedin. Ne saçma laflardı bunlar. Ağlamaya başladım. Salonda koltukta yanında oturuyordum. Seni öyle çok seviyorum ki dedim. Sanki şaşırmıştın. Sahi senin sevgin aynı mı diye sordun. Evet aynı. Onu değiştirecek bir şey olmadı ki dedim doğallıkla. Demek bende bir şey var dedin. Eski coşkum, eski heyecanım yok fark etmiyor musun? Her şey boş, anlamsız, boşluktayım. Senden ilk kez duyduğum bu laflar yüzüme, beynime tokat gibi patlamıştı. Şaşkındım. Çok şey yapılabilirdi. O an hiçbir şey yapamadım. Seni seviyorum. Bu ilişkinin böylece kaybolup unutulup gitmesine dayanamam. Yüreğim el vermez buna. Mektuplar yazdım sana. Aradaki uzaklığı 110 kilometreyi kıracak, parçalayacak mektuplar. Aslında 110 kilometre öyle kısaydı ki. Mektupların çoğunu ekspres attım. Her gün, günde birkaç kez arardın beni. Yıllardır alışmıştım buna. Birden hiç aramamaya başladın. Her çabam yanıtsız kalıyordu. Ne yapılabilirdi? Ne yapabilirdim ki? Sen benim en iyi okurumdun bir zamanlar. Mektup yazmaktan vazgeçtim. Sana sevgimi anlatan öyküler yazmak istedim. O hiçbir zaman inanmadığın, güvenmediğin sevgimi haykıracak öyküler. Ben de böylece birdenbire kendimi içinde bulduğum şu karabasanı seninle paylaşabilecektim. Bugünlerde hep bir mucize olsun istiyorum. Bir uykudan uyansam, yeniden mutlu olsam, şu korkunç acı bir geçse. Sen beni üzen bir insan değildin ki, hep yanımdaydın. Dükkan dolaşsam yanımda olur, berbere gitsem beni kapıdan alır. Ne bileyim, benim düşünemeyeceğim gereksinimlerimi sanki benden önce düşünürdün. Ah bir mucize olsa, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, böyle acı çekeceğim. Ve sen hiçbir zaman bilmeyeceksin bu korkunç boğuntuyu, bu çaresizliği. Her zaman önünden geçip de içine girmeyi hiç akıl etmediğimiz Dikmen yolundaki Gülen Gözler Pastanesi'ne gitsek. El ele otursak içeride. Hava buz gibi soğuk olsa, ikimizin de nefesi buhar olup havada birbirine karışsa. Garson bize sıcak çay getirse. Gülen Gözler Pastanesi'nde birbirimize bakarken öylece taşlaşsak. Sonsuza değin orada kalsak. Dikmen yokuşunun kırlık, unutulmuş bir köşesinde. Sanki Stromboli yanardağının lavlarının altında kalıp heykelleşmiş. Yüzyıllık sevgili gölgeleri gibi. Ne olur bir mucize olsa diyorum. Gözyaşlarım yanaklarımı yakmaya başladı. Sevgili insan, duy beni. Ne olur duy beni. Kendine ve bana güven. Birden kapı açılıversin. Her zaman yaptığın gibi gir içeriye, sarıl bana. Bitsin bu karabasan. Ama odamda yalnızım. Yeni boyattım duvarları. Tepede senin bana geçen hafta armağan ettiğin Japon lambası asılı. Başucumda o gece pizzacıda kutusu ile masanın üstüne koyduğun armağan. Uçuk mor renkli saat. Ertesi gün getirdiğin kırmızı karanfiller. Senden bana son kalan şeyler işte bunlar. Yeni açılan otelin çay salonunda oturmuştuk. Seni çok özledim. O günden sonra bir daha hiç görmedik birbirimizi. Evet. Gülen Gözler Pastanesi. Hep aklımda orası. Bak gene ağlıyorum. Yarın doktoruma gideceğim. Verdiği ilaçları alıyorum. İçim yanıyor. Buna can dayanmaz. Yok yere onca güzel şeyin yok olup bitmesi kahrediyor beni. Ufukta kaybolmak üzere olan, uzaklaşan, giden bir geminin izi gibisin. Renkli ışıklar, kahkahalar, güvertedeki caz bantın sesi, dans edenler, mutluluk, uzaklaşıp gidiyor. Ah ne olur bir mucize olsa. Belki böyle üzüldüğümü, ağladığımı bilsen dayanamazsın. Çünkü yıllardır çok sevdin beni. Ama senin yanında hiç ağlayamam. Belli edemem sevgimi. Yatağımda döndüm. Kulağımın dibinde incecik bir fısıltı duydum. Ağlama, nasılsın? Diyordu bir ses. Başımı kaldırıp baktım. Sen oradaydın. Ufacıktın. Parmağım büyüklüğündeydin. Üstünde Avni'den birlikte aldığımız yeni gömleğin vardı. Hani dayının oğlunun nişanında giydiğin. Siyah montunun kolunun altındaydı. O gece birlikte seçmiş olduğumuz çiçek çok beğenilmiş. Sarı bir ikebana aranjmanıydı. Dönünce bana anlattıydın. Yatağımda doğruldum. Gözyaşlarımı durduramıyorum ki, ne korkunç. Sana yağmurlu bir günde pencerenin ardından bakar gibiyim. Yastığımın üstüne bağdaş kurup oturdun. Elimle dokundum sana. Bana bakıp gülümsüyordun. Yumuşacıktın. Her şey düzelmişti. Zaten her şeyin neden bozulduğunu ben hiç anlamamıştım ki. Gözlerime inanamıyorum. İyi misin? Rahat mısın orada diye sordum. Yastığın üstünde oyuncuktan yuvarlandın. Ödüm koptu yataktan düşeceksin diye. Kenara gelmeden tuttum seni. Avucumun içinde dimdik ayakta durdun. Gözlüklerini düzelttin. Yatağımın başucundaki masada renkli küpelerim, nazarlıklı kolyem duruyordu. Senin armağanın mor renkli saatin ve petrol rengi iki yuvarlak evrolü küpenin arasına koydum seni. Bir aşağı bir yukarı yürüdün. Hemen ilaç şişesini gördün. Senin boyundaydı. Kapağı omzuna geliyordu. Bir iki adım geriye çekilip üstündeki yazıyı okudun. Çok almıyorsun ya bundan dedin. Yok dedim, bazen. Masa üstünde okuma lambasının dibinde dolaşıyordun. İnce uzun bardaktaki gece suyuna baktın. Sonunda kenara oturdun. İşlerin nasıl diye sordum. İşler iyi. Bu hafta çok hasta vardı. Doğum çoktu. Kürtaj da öyle dedin. İşte paralar diyerek cebinden yüzlerce mini mini banknot çıkartıp bana verdin. Seni usulca elimin içine aldım. Odada şöyle bir dolaştırdım. Nasıl? Yeni boyattım odayı. Güzel olmuş mu diye sordum. Çok iyi olmuş. Japon lambası biraz eğri takılmış ama dedin tavana bakarak. İnanamıyorum, yanımdasın işte, benimsin. Sevgin gözlerinden okunuyor. Mutlusun, huzurlusun. Her şey eskisi gibi. Karnın aç mı diye sordum. Ne var ki yiyecek dedin. Düşünüyorum ne verebilirim sana. Çikolatalı bir badem şekeri bulup getirdim. Verdim eline, iki elinde tutup ucunu zorla ısırdın. İç portakallıymış dedin. Bu mavi küpeler yeni mi? Yeni, geçen gün pasajdan aldım. Avucumun içinde sıcacıktın, kıpır kıpırdın. Gözlüklerini düzelttin. Usulca karnımın üstüne bıraktım seni. Kadife sabahlığımın kıvrımları arasında dolaşmaya başladın. Çıplak bacaklarımın oraya doğru gittin. Sabahlığın kalın kuşağının üstünden yavaşça atlayıp çıplak bacağımın üstünde yürümeye başladın. Kaşla göz arasında ayakkabılarını çıkartmışsın. Yalın ayaktın. Ufacık ayaklarının bacağıma değişini duyumsadıkça içim ürperiyordu. Sen uzun bir yürüyüşe çıkmış gibiydin. Bodrum'da Turgut Reis'te güneş batarken uçaktaki kumsalda yürüdüğün gibi doğallıkla aşağıya doğru iniyordun. Ayağıma ulaşmıştın. Pembe ojeli tırnaklarımın orada oturdun bir an. Eğilip tırnaklarıma dokundun. Ayağım senin yanında dev bir firavun heykelinin ayağı gibiydi ama yumuşacıktı, canlıydı. Tırnaklarım etkilemişti seni. Pembe sedeften bir aynaya bakar gibi bakıp duruyordun onlara. Aklına bir şeyler gelmişti, hemen anladım. Ne düşünüyorsun öyle? Söyle bana dedim. Bakıyorum, saçların azıcık uzamıştı. Eski kot pantolonun vardı üstünde. Ayağımın üstüne sırtüstü uzandın, ellerini başının altına koydun. Gökova'yı ilk gördüğünde de tıpkı böyle yapmıştın. Oracıkta palmiyenin altındaki bir tahta banka uzanıp denize ve gökyüzüne dalmıştın. Dünyanın en mutlu insanıydın o an. Öyle bir fotoğrafını çekmiştim. İçerideki albümde durur. Yorulmuşum, biraz dinleniyorum. Her yanım ağrıyor. Oradaki ev soğuk, ısınamıyorum dedin. Bacı nasıl bacı diye sordum. Bacı senin yanında çalışan yoksul kadıncağızdı. Ona birlikte açık mavi renkli gömleklik kumaş almıştık. Mersa'dan. Kumaş az gelmiş, kolları kısa olmuştu gömleğin. Bacı kürtaj odasında hastanın yanında duruyordu. Ben hiç görmedim onu ya. Senin anlatmandan iyice tanıyor gibiyim. Fakfuk Fon ona bir inek vermiş. Sana plastik bir kaba yoğurt yapıp getiriyordu. Bir geldiğinde bana da getirmiştin. Tatlı güzel bir yoğurttu. Onu yemiş, televizyondaki eski bir cinayet filminin yarısını izleyip yatmış. O gece ikimiz de derin bir uykuya dalmıştık. Ayağımı salıncak sallar gibi usul usul sallamaya başladım. Ellerin başının altında göğsünü şişirmiş, öylece keyifle yatıyordun. Seni en çok ne zaman özlüyorum biliyor musun diye sordum usulca. Acım en çok ne zaman dayanılmaz bir hal alıyor biliyor musun? İkimizi İzmir'de düşündüğüm zaman. Hani beni İzmir'e ilk götürdüğünde faytona binmiştik. Alsancak'tan Şirinyalı'nın oralara kadar götürmüştü bizi faytoncu. İlkin konuşmuş, pazarlık etmiştik onunla. Sonra senin eski bekar evinin olduğu caddenin başında faytonu durdurmuş, bir şişe mandalina Schweppes vermiştin adama. Öğlen sıcağında adamın onu kana kana içişi hala gözümün önünde. Sonra vapura binip karşı yakaya geçmiştik. Dolaşmıştık oralarda. Ara sokaklara girmiştik. Kurabiye fırınları bulmuştuk. Anımsıyor musun oradaki postaneyi? Ne değişikti. O faytoncu da ilginç bir ihtiyardı. Bize hep cezaevini anlatıp duruyordu. Biz faytonun körüğünün altında fotoğraf çekmeye uğraşıyorduk. Benim eski makinemin kapağına bir şey olmuştu. Bir türlü kapatamıyordum. Daha sonraları gittiğimizde İzmir'de gece de kalmaya başladık. Sen annenlere giderdin. Ben Ankara Palas Oteli'ndeki o her zaman kaldığım odamda geçirirdim geceyi. Zaman çoğunluk ilk yazdı. Üstüme pikeyi çeker, eski otelin yüksek tavanına bakıp uykuya dalardım. Sabah yan odadaki adamın öksürükleri ve lavaboda genzini temizleyişinin çıkardığı seslerle uyandığım olurdu. Ne de olsa eski ve ucuz bir oteldi burası. Kalanların çoğu köylü, öğrenci ya da parasız turistti. Uyanır uyanmaz hemen giyinir aşağıya iner o çok sevdiğim kemer altının insan sesi dolu kalabalığına girip çıkardım. Otele döndüğümde sen gelmiş olurdun. İkinci kordonda bir dükkanda Marilyn Monroe'nun posterini bulduğumuz günü anımsıyor musun diye sordum. Anımsıyorum dedin. Ne sıcak bir akşamüstü varmıştık İzmir'e. Hava boğucuydu. Gökyüzünde batmak üzere olan kıpkırmızı bir güneş vardı. İnsanlar kordon boyunda, yol kenarındaki pastanelerde, telefon kulübelerinin önünde kümeleşmişlerdi. Kente iner inmez boğucu sıcağı algılamıştık. Sen soluk alamıyordun. Yüzün benek benek terlemişti. Ayağımın üstünden yere atlamış, şimdi bej renkli halının üstünde dolaşıyor. Bir yandan da o sıcak İzmir akşam üstünü anımsadıkça anlatıyordun bana. Yatağımın kenarından yere eğilmiş, seni halının üstünde izliyordum. Arabayı Alsancak'ın orada bir sokağa park etmiştik, dedin. Arabanın içinde bir süre senin Bağdat yelpazeni aradık. Hurma saplarından örülmüş, sana rahmetli anneannenden kalan yelpazeyi. Sanki yer yarılmış, yelpaze yok olmuştu. Fazla zaman kaybetmek istemiyorduk. Arabayı kilitleyip hızlı hızlı caddelere ve sokaklara dalmış. Kente bir önce geldiğimizde dev bir Marilyn Monroe posteri görmüş olduğumuz çerçeveci dükkanını aramaya başlamıştık. Yolda yürürken hep doktor tabelalarına bakıyorduk. Kimi çok büyüktü, kimi kirlenmiş ve unutulmuş gibiydi. Sonunda Marilyn'in bize duvardan baktığı dükkanı bulduk. malin beyaz tülden bir balerin giysisi giymiş, yalın ayak, yüzünde hüzünlü bir bakışla bize bakıyordu. Canlı gibiydi. Hemen çerçeveyi sardırıp kollarımızda malin Monroe arabaya döndük. Onu özenle bagaja yerleştirdik. Bunları anlatırken tüylü kışlık terliğimin içine girmiştin. "Bak, burası çok rahat, sıcacık," dedin. "Üşüdün mü yoksa?" diye sordum. "Dışarıda hava buz gibi, kar bekleniyor bugün." Renkli yün çorabımı yorgan gibi üstüne çekmiştin. Yan dönüp gözlerini kapattın. "Uyudun mu yoksa?" diye seslendim. "Yok canım, uyumuyorum, dinleniyorum biraz," dedin. Yere terliğimin kenarına oturmuş seninle konuşuyorum. O sıcak İzmir gecesinde beni otelden alıp Pavyon Sokağı'ndaki bir çöp şişçiye götürmüştün. Ne çok çöp şiş yemiştim. Sonunda asansör semtindeki bir bakkaldan soda almıştın bana. Resepsiyondaki çocuk artık tanıyordu beni. Her zaman bana verdikleri ikinci kattaki odayı vermişti. Kemer altından alelacele, beyaz üstüne koyu lacivert puanlı bir gecelik almıştım. Sen arabayı kentin merkezindeki bir garaja park etmiştin. Otelde sular kesikti. Saçımı fırçalayıp inmiştim aşağıya. "Tüm bunları anımsıyorsun değil mi?" diye sordum. "Terliğin içindeydin. Tek gözün açıp baktın bana. Anımsamaz olur muyum? Hepsi aklımda," dedin. O an odanın bir köşesinden düzenli nal sesleri ve bir atın homurtusu geldi kulağıma. Dönüp baktığımda İzmir'deki faytoncunun atı ve faytonu ile süpürgeliklerin oradan bize doğru geldiğini gördüm. Heyecanla bağırdım. "Şuna bak! Mini minicik bir faytondu bu. At da ufacıktı. Faytoncu hazır şapkasını çıkartmış bizi selamlıyordu. Sen hemen terliğin içinden fırladın. Koşarak faytona doğru gittin. Faytoncuya "Odayı 4 kez kaça dönersin?" diye sordun. Bir yandan da beni çağırıyordun yanına. "Gel bak, bizim faytoncu. Gel binip dolaşalım," diyordun. Sen faytona atlamıştın bile. Faytoncu kamçısını şaklatmaya hazırdı. "Nasıl binebilirim ben o faytona?" dedim. "Ayağım bile sığmaz onun içine. Hadi gel, hadi bir ayağını at. Ne olursun korkma, bir dene," diyordun. Uzanıp senin ufacık elini tuttum. "Yahu çok mutluyum. Sen geldin ya, her şey yolunda ya. Yarın sabah ilk uyandığımda o korkunç acıyı yaşamayacağım ya." Birden fayton sarsıldı. Sen beni yukarıya çekiyordun. Sonunda ikimiz de faytonun içindeydik. Havada hafif bir at pisliği kokusu vardı. Faytonun körüğü kapalıydı. Onu biraz arkaya itince önümüzde İzmir serildi. Birdenbire İzmir'i yeniden görünce dayanamadım, ağlamaya başladım. Gözlerimden iplik gibi yaşlar süzülüyordu. Sana baktım, yanımdaydın. "Öldün mü yoksa?" diye sordum kaygıyla. "Öyle mutlu ve huzurluyum ki, acaba öldüm mü? Ne olur bana doğruyu söyle, yoksa ilaçlardan fazla mı aldım?" Gülüyordun. "Yok, ölmedin. Yanı başımdasın. Yaşıyorsun. Bak, pasaporttan geçiyoruz. Sen oradaki kahveyi çok seversin," dedin. İskeleye bir vapur geri geri yanaşıyordu. Öğlen zamanı olmalıydı İzmir'de. "Yahu yaşamak ne güzeldi. Sinirlerim bozulmuş benim. Gözyaşlarım durmuyor." Sen faytoncuya uzandın. "Şirin yere, bucaya çek," dedin. "Tüm sıkıntılarım geçti. İyileştim artık. Fayton tıkır tıkır İzmir sokaklarında gidiyor. Ağlamam da birazdan duracak." Faytonun gıcırtısı, atın düzenli nal sesleri usul usul uzaklaşıp gitti. İzmir'i yavaş yavaş bir sis kaplıyordu. İnmiştik faytondan. Odamın içindeydik. Ama sen kaybolup gitmemiştin. Ufacıktın. Parmak kadardın. Yerden bana bakıyordun. Aldım seni, göğsüme bastırdım. "Biliyor musun, ne güzel bir pazar günü geçirdim. Artık rahat uyuyabilirim. Sakın gitme," dedim. "Yok, ben hep buradayım. Ne olursa olsun yanındayım senin," dedin. Seni sevgiyle, zamanın uçuşunu gösteren, bana armağan etmiş olduğun uçuk mor renkli saatin yanına bıraktım. Yatağıma girdim, başımı yan çevirdim, elimi sana uzattım, öylece yattım. 22 Kasım 1988 Ankara. Şebnem İşi Güzel. 1973'te Yalova'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde antropoloji bölümünde okudu. Gazeteciliğe 17 yaşında takma isimle yazarak başladı. Aynı yıllarda Sokak Dergisi'nde karikatürleri çıktı. Pek çok dergi, gazete ve televizyon kuruluşunda muhabirlik ve editörlük yaptı. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993'te yayınlandı ve aynı yıl Yunus Nadi Öykü Ödülünü kazandı. Bu kitap daha sonra Muzır kurulunca yasaklandı. Sonra Öykümü Kim Anlatacak 1994 ve ilk romanı Eski Dostum Kertenkele 1996 ile Radikal 2'deki yazılarından derlediği Neşeli Kadınlar Arasında 2001 yayınlandı. 1997'de Bu Yana Yaşamını yazarak sürdüren Şebnem İşi Güzel, evli ve 3 yaşındaki Tamar'ın annesidir. 2002 yılında yayımlanan Sarmaşık adlı ikinci romanıyla okurlarına ulaşan İşi Güzel'in bu öyküsü, Kaderimin Efendisi adlı kitaptan alınmıştır. Gül ile Fikri. Hemşire biraz önce rutin işlemleri, ateşini ve nabzını ölçmek, bir morfin iğnesi daha yapmak üzere odaya girdiğinde fark etmişti kadının öldüğünü. Karısının başucunda bekleyen Fikri çalışkana başını sağ olsun demişti. Karınız ölmüş. Ateşi 36,5 dermiş gibi bu morfin iğnesi onu sabaha kadar idare eder dermiş gibi her zamanki gibi sakince hiçbir şey olmamış gibi söylemişti bunu. Fikri Bey bu yüzden anlayamamıştı hemşireyi. Ölümün ne demek olduğunu unutması bu yüzdendi. Yine bu yüzden sormuştu. Ne dediniz? Genç, belki de mesleğinin ilk yılındaki hemşire bu defa başını öne eğerek tekrarlamıştı. Karınız ölmüş efendim. Hemşire bunu tekrar eder etmez, Fikri Bey yassı, büyük, altın sarısı rakamları kolayca seçilen kol saatine bakmıştı. Saat kaçtı? Biricik karısı Gül saat kaçta ölmüştü? Saat kaçta ruhu bu dünyadan ayrılmıştı? Gül saat kaçtan itibaren artık olmayacaktı? Saat tam 3'tü. Gece 3'tü. Güzel bir yaz gecesi saat 3'tü. Başlarının üzerindeki pervane dönüp duruyordu. O da ışıksızdı. Gül son günlerde ışıktan çok rahatsız olmaya başlamıştı. Fikri Bey yatağın başucunda ayakta dikiliyordu. Başı öne eğikti. Hemşire nedendir bilinmez yatağın çarşaflarını düzeltti. Ölünün yüzünü kapatmak istedi. Ama önce sordu. Yüzünü örteyim mi? Başını salladı Fikri Bey, hayır anlamında. Biraz seyretmek istiyorum karımı. Sonra boğuk boğuk ağlayarak yanaştı ölü karısının başucuna. Hemşire gereksiz açıklamalarına devam etti. Ben doktoru çağıracağım. Ölüm raporunu o tutacak. Karınız bu gece burada kalabilir. Sabaha az kaldı zaten. Morga sokmamıza gerek olmayabilir. Fikri Bey hemşireyi duymuyordu. O da çok sessizdi. Bu yüzden hemşirenin yürürken birbirine sürten bacak, kumaş ve çoraplarının çıkardığı hışırtıya benzer ses duyuldu. Bu çok derinden duyuldu. Sonra genç hemşire kapıdan çıkarken başka bir hemşire arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşı sen bu gece nöbetçi misin diye sordu. Kapının önünde konuştular, bu da duyuldu. Ama Fikri Bey hiçbir şey duymuyordu. Acaba Gül tam ne zaman ölmüştü? 2 saat önce hemşire morfin iğnesi yapmak için gelmişti. Gül o zaman yaşıyordu. İğneden 1 saat sonra gözlerini aralamış, derin derin nefes almıştı. Fikri Bey o zaman pencereden karanlık bahçeye bakıyordu. Esenköy kasabasının küçük hastanesinin bahçesine.